Annemi bir daha görebilsem. Zana Muhsen.
Ayrım 28.
Bir öğleden sonra bahçede oturmuş karşı duvarı seyrederken Abdülkadir'in "Nerede?" diye bağırdığını duyuyor. Bir anlığına inanma cesaretini gösteremiyorum ama bir ayak sesi beni yerimden sıçratıyor. Sonra yine Abdülkadir'in sesi geliyor. "Zana, kardeşin gelmiş." Değişime uğramış kardeşimi görünce heyecandan boğazım düğümleniyor. Böyle giyindiğini söylemişlerdi bana ama onu geleneksel giysiler içinde karşımda görmek garip bir etki uyandırıyor. O da benim hakkımda aynı şeyleri düşünüyor olmalı. İkimiz de birer Arap kadın olduk ve bir süre neredeyse iki yabancı gibi bakışıyoruz. Onu gördüğüm için öyle mutluyum ki ağlayabilirim. Gün boyu bizi odamda yalnız bırakıyorlar. Sorularla yanıtlar birbirine karışıyor. Annemden haber aldın mı? Hayır, ya sen? Abdülkadir fotoğraflarımı yırttı. Köyde bavulumda başka fotoğraflar da var. Hastalandım, sıtma geçirdim. Elime bak. Eli kabuk bağlamış. Nededen'in teni incecik, hassastır. Fazla kaşınan sivrisinek yaraları, iflah olmaz kabuklara dönüşmüş ama daha da kötüsü yanık yaraları var. Kovat şapatis yapmak için elimi ateşe sokmaya zorladı beni. Bütün elim yandı, yerim kalmadı. Üzerimize yüklenen işlere dayanamıyor, biliyordum zaten. Sabahın altısında başlayıp akşama dek süren su taşıma işi örneğin. Kuyuya kadar yorucu yürüyüş, başın üzerindeki 20 ya da 30 litrelik bidon. Aylardır köye yağmur yağmadı, gündüzleri sıcaklık cehennem gibi. En kötüsünü başı iken anlatıyor. Bir keresinde Samir'le yatmak istemedim ve Govat beni dövdü. Kafama vurdu, böğrümü tekmeledi. Çığlığımı duyan Salam'a yetiştiğim dağdımı. Küçük kardeşim, Abdullah'tan çok daha güçlü ve daha yetişkin 13 yaşındaki bu veletle yatağını paylaşmanın verdiği ezikliği dile getirmekten hiç hoşlanmıyor. Tecavüzün canını yaktığını, hala bunun acısını çektiğini biliyorum. Kendi yaşadıklarım, onun nelere katlandığını hayal etmeme yetiyor. Şu iki adamı, Govat'la Abdülkadir'i boğma isteğiyle ellerim titriyor. Akşama kadar durmadan ağlıyor, konuşuyor ve yine ağlıyoruz. Kardeşimi köle yapmışlar, bedeni onlara ait. Bu beni çıldırtıyor. Kendi durumumdan çok onunki delirtiyor beni. Birkaç günü birlikte geçireceğimizi umarken Govat aynı akşam onu köye geri getirmek istiyor. Nadide benimle biraz daha kalmak için küçük ve çocuk gibi yalvarıyor ama ikna etmek olanaksız. Gidişini seyrederken içimdeki nefret bir kez daha yükseliyor. Abdülkadir'in yorumuysa tuz biber ekiyor. Kendinden emin bir ifadeyle konuşuyor. Kardeşin ne kadar mutlu, görüyor musun? Mutlu mu? Sen buna mutluluk mu diyorsun? Mutlu olduğunu nasıl biliyorsun? Neler hissettiğini nasıl bilebilirsin? Omuzlarını silkiyor. Biliyorum, o kadar. Köyde sensiz çok daha rahat ediyor. Ailesine iyice alıştı. Vahşice azarlıyorum onu. Hiç de mutlu değil. Benim gibi o da sizden nefret ediyor. Anlıyor musun? Hepinizden nefret ediyoruz. İsterse dövsün beni. Umurumda değil. Bazen nefretim karşısında boyun eğiyor. Bugün de böyle oluyor. Yalancı, alçak. Kardeşim üzerindeki etkimi pek güzel fark ettiği için bizi ayırmak istiyor. Bu yüzden benden çekiniyor. Onun mutlu olduğunu iddia edebilir. Yalan olduğunu ve kendisine inanmadığımı pek güzel biliyor. Kullandığı sistem bana sökmüyor. Nerede susup katlanıyorsa bunun tek nedeni benim kadar güçlü olmaması. Evden ayrılalı aylar geçti ve annemin sessizliğini düşündükçe içim sızlıyor. Babam kendisine bir sürü hikaye anlatmış. Örneğin büyük babamın evinde olduğumuzu ya da bir yerlerde tatil yaptığımızı söylemiş olmalı. Ama bu tür yalanlar sonsuza dek işe yarayamaz. Okula devam etmek için uzun süre önce dönmeliydik. Üstelik köyde kaydettiğimiz kasetten sonra bir daha bizden haber alamadı. Geçen zaman acımasız, tüketici bir süreç. Hiçbir dayanağım kalmadı. Yine haftalar geçiyor. Kardeşimi yeniden görmekle ilgili hiçbir umut verici haber gelmiyor köyde. Birisi vardın Hoşgey'deki arkadaşlarından birine yıldırım çarptığını, kadının öldüğünü bildiriyor. Abdülkadir da cenaze töreni için dönmeye karar veriyor. İlk kez yolculuk boyu yüzüme peçe takmak zorundayım. Bu bir komut. Umurumda bile değil. Yeter ki birkaç saatliğine bile olsa Nedide'yi görebileyim. Arabada erkekler önde, bense peçemle arkada otururken yola bakıyorum. Gelip geçenler benim bir İngiliz olduğumu anlayamazlar. Arap kadınlar arasında bir Arap kadınıyım. Ben bir yabancıyım diye aykırmaya koyulsam kimse bana inanmaz. Yemenliler kadınlarını bir yerden bir yere götürürken sırf canları öyle istediği için yüzlerine peçe taktırıyorlar. Kısa etek giyip saçlarımı açık bıraktığım günlerde olduğu gibi beni baştan aşağı süzmeyecekler artık. Görünmez oldum. Gece geç vakit varıyoruz. Wart beni de yanına alıp doğrudan doğruya komşusuna yöneliyor. Ölü evinden gelen sızlanmalar yoldan duyuluyor. Gözyaşları içindeki kadınlarla dolu bir odaya giriyoruz. Kadınlar erkeklerin mezarı kazmalarını bekliyorlar. Ardından ceset yeşil bir kefine sarılıp götürülüyor. Erkekler götürüyor. Kadınların törene katılma hakları yok. Ceset tahta seride giderken onlar ölü evinde ağlaşıyorlar. Uzaktan bakıyor, uzaktan ağlıyorlar. Kimsenin bana dikkat ettiği yok. Abdülkadir'in evine dönüp her şeyin başladığı odama çıkıyorum. Hayst'taki lokantada geçen o uzun aylardan sonra orada bulunmak garip bir mutluluk veriyor bana. Yatağın üstünde ne şilte var ne de örtü. Bakela sedir üzerinde uyuyabilmem için bir yastıkla bir örtü getiriyor. Pencere altındaki yerime yerleşiyorum. Kurtların ulumasını dinliyorum. Yeniden. Nedi de uzaklarda değil. Yarın onu göreceğim. Bakela ve çocuklarla dil bilgimi sınıyorum. Şifa büyümüş, 9 yaşına yaklaşıyor. Tamana ise her zamanki gibi geveze. Artık iletişim kurabiliyorum. İlk kez Bakela ile gerçekten konuşabiliyorum. Bakela, burada kalmak istiyorum. Hays korkunç bir yer. Vart da hain bir kadın. Orada kimseyle konuşamıyorum. Anlıyor musun beni? Evet, ama bu kararı Abdülkaha da verir. Hışkırıklara boğuluyorum. O dağılıyor. Bana açıyor ama ne söyleyeceğini bilemiyor. Orası bir hapishane Bakela. Geri dönmek istemiyorum. Burada kalıp kardeşimi görmek istiyorum. Tanrı'nın isteği olur. Ertesi sabah cenaze töreni için döndüğümüzü duyan kız kardeşim koşarak geliyor. Eski odamda yine bir aradayız. Birbirimize söyleyecek o kadar çok şeyimiz var ki. İngilizce konuşmak bize cesaret veriyor. Ölümcül fırtınayı, gündelik işleri anlatıyor. Zayıflamış buluyorum onu. Yüzü sivrilmiş. Yalnızca gözleri görünüyor. 1981'in Ocak ayındayız. Birmingham'a kış geldi. Aşa, Tina ve Mo okula gidiyorlar. Arkadaşlarımız havuz, tenis, futbol sahası, onca zaman geçirdiğimiz gençlik merkezi ve kafeterya, kızarmış patatesler, müzik kutusu hepsi bir bir aklımıza geliyor. Ve Maki, erkek arkadaşım ve onunla el ele dolaştığımız park. Orada salıncakta sallanarak sonu hep iyi biten aşk romanları okurdum. Karanlık bastı ve Nadida'nın Govad'ın evine dönmesi gerekiyor. Yarın görüşürüz diye öpüşüyoruz. Josie Ward bile köyde kaldığı için mutlu. O da en az benim kadar köle gibi çalışıp sıcaktan boğulur gibi olduğumuz lokantadan nefret ediyor. İtaat etmiş olmak için gidiyor ama köyde kalıp tek başına oturan yaşlı annesiyle ilgilenmek istediğini biliyorum. Uyumaya hazırlandığımız sırada Abdülkadir da fikir değiştiriyor. Hemen Hays'a geri dönmek istiyor. Öfkeyle atılıyorum. Ama geceyi burada geçireceğimizi söylemiştin. Yarın lokantayı açmak zorundayız. Nadida'ya yarın sabah gelebileceğini söyledin. Kardeşimden bunca çabuk ayrılacağım için umutsuzluğa kapılıyorum. Hays'ta geçirdiğim 6 ay boyunca yalnızca 2 kez görüşebildik. Bu adam bencil bir canavar. Kendi eşine bile hiç saygısı yok. Yorucu bir yolculuk geçirdik. Ward arkadaşını az önce gömdü ama o aldırış etmiyor. Ward'ı sevmiyorum ama bir işe yarayacak olsa onu savunmaya bile kalkışabilirim. Nadida hiç önemli değil. Bakela gittiğini söyler ona. Yine karşı çıkıyorum. Ama öfkelenmeye başlıyor ve dayağın yaklaştığını sezinliyorum. Israr edecek olursam beni dövecek. Bu akşam hiç gücüm yok. Sesimizi çıkarmadan bavullarımızı toparlıyor ve gece karanlığında tekrar yola çıkıyoruz. Yarın sabah Nadida'nın dağa tırmanıp eski odama koşarak boş buluşu geliyor gözümün önüne. Ve Bakela'nın ona, kardeşin mi? Lokantaya geri döndü deyişi. Onu terk etmiş gibi olacağı. Birkaç hafta sonra lokantaya gelen Muhammed, kızı Şifa'nın evliliğini ayarladığını bildiriyor. Küçük kız 9 yaşında. O da aynı kaderi paylaşacak. Korkunç bir şey bu. Muhammed gittikten sonra Abdülkadir'i sorguya çekiyor. Şifa'ya ne oluyormuş? Evlenecek. Çok da memnun. Yok canım. Oğlan zengin bir aileden geliyor. Ona iyi bakacak. Babasının Suudi Arabistan'da iyi bir işi var. Birçok işçi çalıştırıyor. Şifa köyde kalacak ve bir çocuk gibi davranmayı sürdürecek. Hemen peçe takması için zorlamayacaklar onu. Henüz ergenlik çağına girmedi ve kocası ilk adetini görene dek ona el süremeyecek. Eğer bu doğruysa. Bazı erkekler bu kurala karşı çıkıp daha ilk geceden kızın özüne geçiyorlar. Cenaze gecesi konuştuğumuz sırada Bakila durumu biliyor olmalıydı. Oysa hiç bu konuya değinmedi. Büyük kızını bunca küçük yaşta kaybettiği için neler hissediyor acaba? Belki de hiçbir şey. Belki bu ona normal geliyordur. Abdülkağa da torunu zengin bir aileye girecek diye gurur duyuyor. Köyün tam merkezinde büyük bir evleri var. Çok zenginler. Orada çok daha rahat edecek. Bence onun için önemli olan ailenin küçük Şifa'nın bedeni karşılığında ödediği para. Mehmet bu satış işi için açgözlülükle pazarlık etmiş olmalı. Döndüğünde kızına bir tür çeyiz olarak giysiler ve altın takılar armağan etmek zorunda. Abdülkağıt'a da bana altın takılar taktı. Birkaç kez üst üste. Tek bir teşekkür bile alamadı benden. Bir anlam veremedi buna. Onurlandırdığını sanırken benim dudak büklüme sinirlendi. Beni hareme katılan bir kadın mı sandı? Yoksa kurban edilmeden önce ödüllendirilen bir köle mi? Küçümseyen tavrıma alındı. Bir erkeği kırmak hoşuma gidiyor. Basit bir öç ama orta çağa özgü barbar törelerine karşı çıkma olanağı çok ender çıkıyor karşıma. Kentte kadınlar evliliğe çok daha değişik göze bakıyorlar. Çocuk kızı aileden istediğinde evet ya da hayır deme hakkı kıza ait. Hatta bazı kızlar Avrupa'da olduğu gibi beyaz gelinlik bile giyebiliyorlar. Hatta yurt dışında balayının bile adetten sayıldığı söylendi bana. Yavaş yavaş bir değişim oluyor ama köylerde değil. Burada töreler hala geçerli. Kanıtı da şu. Muhammed Şifa'nın müstakbel kocasıyla 14 yaşına gelmeden önce ona dokunmaması konusunda bir anlaşmaya varmıştı. Ne var ki tören sabahında çarşaflar kanlıydı. Şifa, 9 yaşındaki küçücük kız kadın olmuştu. Zorla. Artık onu göremeyeceğim. Köyde efendinin evinde yaşayacak. Sevmiştim onu. Buraya geldiğim gün bana ilk gülümseyen de bir bardak gösterip şirep yani iç diyen o olmuştu. Şifa'nın evlilik öyküsü yaşam koşullarının iğretiliğini çok güzel sergiliyor. 13 yaşına geldiğinde aynı yıl iki kez hamile kalıp her iki bebeğini de yitirecek. 14 yaşında yine hamile kalınca annesi doğum için onu kente götürecek. İkiz kızları olacak. Birisi doğumda, diğeri ise birkaç gün sonra ölecek. Yine sıtmaya yakalandım. Bu kez doktor çağrılmıyor. Deve sütüyle tedavi ediliyor. Bu kent cehennem gibi bir yer. Kırmızı karıncalar, sivrisinekler, her türlü çöpün kol gezdiği pis sokaklar. Ateşler içinde titriyor, sonra ayağa kalkıp yeniden işe başlıyorum. Sonsuz haftalar ve aylar geçiyor. Ne renkler değişiyor ne de mevsimler. Kavurucu güneş, toz ve geçip giden develer. Peçeli kadınlar yüksek duvarlar arasında Taiz ya da Sana'da bir adamın yüzü açık bir kadını taşı tuttuğunu konuşuyorlar. Söylenti mi yoksa gerçek mi kim bilebilir? Bunlardan her şey beklenir. 1981'in Nisan ayında Abdülkağıt'a birden bir karar alıyor. Hayistan bıkmış bir süre yurt dışında kalacak. Bize haber vermeden lokantayı satıp Hoçke'yle dönüşümüzü ayarlamış. Vart mutlu. Ben de öyleyim. Erkek karar verince her şey öyle kolay oluyor ki. Gitmek istiyor. Biz de gidiyoruz. Onun eşyalarıyız biz. Nedida'ya kavuşacağım için sevinçliyim. Elveda toz ve kırmızı karıncalar ve sıtma. Dağlardaki hapishanem bu dört duvar arası cehennemden çok daha iyi. Abdülkağıt'a yurt dışına çıktıktan 4 gün sonra Suudi Arabistan'dan benim adıma İngilizce bir mektup geliyor. Uzaklardayken bile otoritesine saygı bekliyor. Varda para her zamanki taiz bağlantısı Nasır Salih aracılığıyla gelecek. Eğer parasız kalırsa köydeki satıcılardan veresiye alışveriş yapıp oğlu Muhammed'e mektup yazdırabilir. Yokluğunda konuşacak kimsem olmayacağını düşünerek benim için üzülüyor. Bense üzgün değilim. Hala kaçmaya kararlıyım. Mutlaka bir yolu vardır. Abdülkağıt artık yok. Muhammed ise Taiz'deki bir yağ fabrikasında çalışıyor. İki erkeğin yokluğunda yaşam biçimi değişiyor. Artık hemen hemen hiç et yemiyoruz. Sebze ve şapatisle besleniyoruz. İşler çok daha yoğun. Ancak ortam rahatladı. Sudan bahanelerle dayak yemekten korkmuyorum artık. Abdullah'ın canımı sıkmasını engelleyebilirim. Gidip hemen babasına yakınamayacak. Ancak hala gözetim altındayız. Abdülgada'nın evdeki ve köy içindeki etkisi, yarattığı şiddet korkusu nedeniyle onu aldatmadan önce düşünmeyi gerektiriyor. Kovat ise yurt dışına çıkmadı. Kız kardeşimin efendisi olmayı sürdürüyor. Nadida Arapçayı benden daha iyi konuşuyor, daha çok insanla karşılaşıyor, köyündeki kadınlarla buluşuyor ve çok değişti. İngiltere'deyken yarı oğlan gibiydi, bir yerlere tırmanır ve sürekli gülerdi. Başımıza gelenler onu çocuk yaşında buldu. Bir çocuk gibi itaat ediyor. Bitmek bilmeyen bir hüzün var üzerinde. Annemden söz ederken ki bunu hep yapıyoruz, kaderine boyun eğercesine ağlıyor.
Ayrım sonu.